Merhaba, ben Elif Ergo. Ben de hayallerim kadar güçlüyüm diyen kadınlardanım. Bugün Toplum Gönülleri Vakfı ve Beymen işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesinde sevgili arkadaşım diyeceğim, Ebru ile birlikteyim. Heykeltıraş, sanatçı, aynı zamanda bir girişimci, çok güzel bir kahve zinciri kurdu. Kendisiyle hayallerini konuşacağız, hayallerinin ötesini konuşacağız. Hoş geldin Ebru.
Hoş bulduk Elifciğim.
Nasılsın?
İyiyim, seninle beraber olmaktan mutluyum. Uzun süredir görüşmemiştik, çok güzel bir vesile oldu bu da.
Aynen, seni son sergi alanlarında gördüm. Ama güzel kahvelerinden neredeyse her hafta içiyorum. Buradan da tebrik ederim öncelikle. Çünkü böyle hani bir işe odaklanmak var, bir de farklı iş kollarında ikisine de çok iyi odaklanmak. Sen ikisini de başaran kadınlardansın. Bir taraftan sürekli de hayatın içindesin, sürekli üretiyorsun. O yüzden de bunları nasıl başardığını merak ediyoruz tabii ki. Şimdi ben çok iyi tanıyorum seni ama burada bizi ilk defa dinleyenlere biraz seni tanıtmak isterim. Bize böyle kısaca hayat hikayeni paylaşır mısın, anlatır mısın? Nasıl sanatçı oldun ve seni ne yönlendirdi bu işlere?
Ben aslında iletişim fakültesi mezunuyum. Daha sonra da farklı profesyonel şirketlerde çalıştım. Medya departmanında, pazarlama departmanlarında çalıştım, uluslararası şirketlerde. Daha sonra 2000 yılının başında bir heykel kursuna başladım ve oradan kendimi alamadım bir türlü. Sonra 2003 yılında dedim ki yani ben bu konuda eğitim almam lazım. Yani bunu tek başıma yaparak olmayacak, ilerlemeyecek. Bunun üzerine yüksek lisans yaptım plastik sanatlar üzerine. Daha sonra da işte 2008'de de ilk sergimi açtım. Yani 8 senelik süreçte bıraktım profesyonel hayatı. Ve 8 senelik bir eğitim süreci diyeyim kendim adına. İlk sergimi açtım. Sonrasında da işte o zamandan beri de sadece heykelle uğraşıyorum. Tabii bu 2013 yılında da işte Kapofço'yu açmakla hayatıma yeni bir sayfa eklendi. Bu arada iki çocuğum var. Onlar da işte şu anda 16 ve 19 yaşındalar. Onlar kendi artık ayaklarının üzerinde duruyorlar. Benle bir alakaları pek kalmadı.
Ama ilginç olan onların çocukluk, bebeklik zamanlarında sen bu iki işini de başlattın.
Evet.
Ve heykeltıraş olarak da onların çok küçük yaşlarında yol almaya başladın. Şunu merak ediyorum, yani sende mutlaka daha önceden bir yetenek vardı. Bunu çocukluğunda, gençliğinde hissediyor muydun? Yani hiç aklında sanatla uğraşmak var mıydı, takip eder miydin?
Şimdi geriye dönüp bakınca tabii ben bunu anlıyorum. Benim iki amcam ve dedem marangoz. Ben hep marangoz atölyesinde aslında büyüdüm. Hep elimde bir tahta, bir çivi, bir şey. Ya dedemin yanında torna atölyesindeydim ya da amcalarımın yanında. İşte ahşaptan bir şeyler yapıyordum. Şimdi bakınca diyorum ailede de aslında bir zanaat geçmişi var. Ve bunlar da zorlu olan şeyler değil. Yani onlar da bunu seçtiler yapmak için. Dedem özellikle çok iyi bir zanaatkardı. Demek ki oradan bir gen gelmiş. Bir de başladıktan sonra artık bundan kopamayacağımı o anda anladım ben. Yani bir şey heves gibi değildi. Yani ben her şeyi bir kenara attım. Yani iki çocuk doğması ve büyümesi ben okuldayken gerçekleşti. Yani derse giriyordum. Öğle arasında tuvalette süt sağıyordum. Eve götürüyordum. Tekrar okula geri dönüyordum. İki çocuk da böyle büyüdüler. Böyle doğdular. Yani çok da anlamadım yani onların da o anlamda büyümesini. Hiçbir yan gelirim, ek gelirim yoktu. Yani çocukların büyümesi de ben inat ettiğim için, yani ben bu işi yapacağım, başka bir şey yapmayacağım dediğim için de böyle konforlu geçmedi doğrusu. O yüzden de şimdi geriye dönüp baktığımda bir sürü iş teklifini geri çevirdim. İlk sergim çok başarısızdı. Hiç iş satmadım.
İlk sergin ne zamandı?
2008'deydi işte. Sergiyi açtık. Bir tane iş de işte en son bir arkadaşım hani herhalde acıdı aldı. Daha sonra tabii oradaki işlerin tamamı bir yıl içinde satıldı. Ama ben hayal kırıklığına uğrayıp da dur ben tekrar bu iş olmayacak galiba tekrar profesyonel hayata döneyim. Bu çocuklar ne yiyecek içecek, ikisi de okula gidiyor, ben ne yapacağım demedim. Yani orada yani çok zor zamanlar da geçti ama orada bir yılgınlık olmadı doğrusu.
Sebat etmişsin.
Hem sebat ettim hem de o kadar çok seviyordum ki yani inancım vardı yani bunun olacağına dair.
Zaten o olmasa herhalde olmuyor. Hani o inanca sahip olmayınca, onun hayalini kurmayınca ve bunun için de emek sarf etmeyince, çok yoğun emek sarf ettiğini biliyorum ben de. Bir taraftan da çok güzel bir şey söyledin. Hani çok da konforlu olmadı çocuklarımın büyümesi. Aslında o konfora çok da ihtiyaç var mı? Çünkü yani şunu görüyoruz. Çok büyük konfor içinde yaşayan çocukların da aslında gelecekte hayatı kucaklamakla ilgili çok ciddi sorunları olabiliyor. Biraz annelerin ne kadar hayata tutunduğunu, neleri başardığını gören çocuklar daha başarılı olduklarını hayatta, en azından karşılaştıkları sorunları daha iyi çözdüklerini de bütün uzmanlar söylüyorlar. O yüzden de çok o konfor alanlarına takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
İnşallah öyledirler. Yani ben şu anda görüyorum, ikisi de ayaklarının üzerinde. Büyük olan hatta bu sene, geçen sene liseyi bitirdi. Bu sene bizim dükkanda çalışıyor. Gitmedi üniversiteye, bir sene ara vermek istedi. Şu anda dükkanda baristalık yapıyor. Yani şeyi bilmiyorlar mesela, işte bir yere gitmek için taksi kullanmak gerektiği akıllarına gelmiyor. Ben de öyleydim üniversitedeyken, lisedeyken. Yani dolmuş otobüstü bizim hayatımız. Yani ya da sonuçta ikisi de özel okulda okudular. Hani çevrelerindeki insanların özel şoförleri varken, çok imkanları varken, onların aklına gelmedi yani bizde niye bu yok diye sormak. Bir şekilde de hayatımızın nasıl olduğunu ve bana nasıl yardımcı olmaları gerektiğini de biliyorlar yani. Umarım hayatlarında bu işin işlerine yarar.
Bence erkek çocuk olarak çok önemli bir şey. Bunu görüyor olmaları ilerideki hayatlarını mutlaka, zaten şu anda da etkilemiş, etkileyecektir. Peki sen, evet, o sergi, ilk sergi satmadı. Hani zorlandın. Daha sonra satmış ama o sırada çok büyük bir stres yaşadığını tahmin edebiliyorum. Seni ne motive etti devam etme konusunda?
İşte dediğim gibi, yani başka bir şey olmasını hayal etmedim, düşünmedim. Yani başka yola girmeyeceğim ve burada sebat edeceğim diye düşündüm. Çünkü o kadar tutkuyla gidiyordum ki atölyeye. Ki düşünün, yani o zaman şöyle söyleyeyim, ben 2008 yılında da boşandım. Bir ev kirası ödemem gerekiyor, bir de atölye kirası ödemem gerekiyor. Ama ortada bir para yok. Yani bunlar, çocukların okullarının bir şekilde parası ödenmesi gerekiyor. Yani onları denkleştirip atölyeye gitmek, işte 3 kuruşun 5 kuruşun hesabıyla malzeme alıp yine de üretmeye çalışmak. Yani o dönem ben biliyorum, ilk atölye yokken evin ortasında harç, yani yere naylon serip leğende harç karıp döküm yaptığımız zamanlar da oldu yani. Ama işte sonuçta çok az heykeltıraş kadın var.
Onu tam soracaktım. Yani evet. Aslında tam bu seriyi hazırlarken, isimleri belirlerken sevgili Sevil'le konuşuyorduk. Biraz bakayım dedim hani bu alanda konuşacağımız kişilere, ki hepiniz özelsiniz. Daha önce konuştuğum sporcu arkadaşımız da diyeyim, girişimciler de, daha sonra yer alacak olan bilim insanları da. Ama böyle heykeltıraş sanki böyle ilk akla hep erkekler geliyor. Yani bu alanda mı erkek egemen ya falan diye düşündüm. Yani o kadar çok alışız ki birçok alanın erkek egemen olmasına, bu heykeltıraş, yani baktığımızda niye neden ne olmamış? Dünyada da öyle çünkü, yalnızca Türkiye için değil tabii ki.
Ya tabii, çok beden gücüne ihtiyacı olan bir meslek aslında. Ben hep mesela, şu anda otosanayide benim atölyem ve sadece işte çevremde ototamircileri
görmüştüm
falan var.
Ben sen bulurken hatta zorlanmıştım. Evet. Ben de otosanayiye, biliyorsun, böyle işte kaportacı, otosanayide çalışan kadınlar falan diye gezerken, arada şimdi senin gibi oralarda atölye açan sanatçılar var, arada sırada ziyaret ediyorum. Hiç kolay değil o ortamın içine girmek. Vallahi tebrik ederim.
Yani şu anda alıştılar. İlk başta çok hani yabancı bir ortam. Çünkü erkekler çok rahat konuşuyorlar kendi aralarında. Küfür edebiliyorlar işte. Ama şimdi ben sokağa girer girmez herkes bir çeki düzen vermek zorunda kalıyor kendine. Şimdi alıştılar bana, ama ben hep böyle bir ricacıyım. Ya şunu kaldıracağım yardım edin, bunu döndüreceğim yardım edin, şuradan şuraya taşıyalım falan. O yüzden hani oradaki komşularımla da çok iyi geçiniyorum o anlamda.
Şunu anlatabilir misin? Seni belki de hiç tanımayanlar vardır. Şimdi ufak tefek bir kadın Ebru. Ama kendisinden büyük heykeller yapıyor. Ağır heykeller yapıyor kendisinden bir tarafında. Yani bazıları öyle oluyor, evet, en azından. Evet. Yani neler yapıyorsun? Bize bir anlatır mısın?
Yani şey, heykellerimden mi bahsedeyim?
Evet, evet, biraz bahset. Çünkü eminim seni çok iyi takip eden, eserlerinin peşinde koşan, sergilerini izleyenler var. Seni dergilerde görenler var. Ama bir de bilmeyenler var. Onlara biraz anlatmak istiyorum. En azından hayal etsinler. Çünkü evet, bunu dinleyecekler. Bir şey göstermiyoruz.
Evet, evet. Soyut heykeller yapıyorum ben. Mümkün olduğu kadar minimal formlarla çalışmaya özen gösteriyorum. Şöyle, yani malzemeyi çok deforme etmeden, mıncıklamadan mümkün olduğu kadar yalın formlar yapmaya çalışıyorum. Bu yalın formla da bir duygu geçirmeye çalışıyorum aslında insanlara. İlk başta mesela daha doğa formları yapıyordum, soyut. Hayvan formları yapıyordum. Bunları giderek bir formu ne kadar basite indirgeyerek o formun karşıdaki izleyici tarafından anlaşılmasını sağlamaya çalışıyordum. Bir yarasa yapıyordum mesela, ama o yarasanın yarasa olduğunu anlamaları için insanların en ufak anlaşılacak şey neyse onu düşünmeye çalışıyordum. Şimdi giderek formlarım daha geometrikleşti. Renk benim için çok önemli. Renk o işin hayal kısmında en öne oturuyor benim için. Yani önce rengi düşünüyorum. Bu renk bir iş yapmam lazım gibi. Sonra geri dönüyorum. Çeşitli tabii şeyden geliyor düşünce. Bir konsept yaratmak gerekiyor en başta. Ben ne yapmak istiyorum bir sergi hazırlayacaksam? O sergiyi hazırlarken her bir parçanın birbiriyle ilişkisi, mekanla ilişkisi, kafamda düşündüğüm, hayal ettiğim o konsepte uyacak mı ve nasıl onunla ilişkilenecek? Bunların üzerine kafa yoruyorum. Son zamanlarda hep böyle çift renkli, sanki kabuğun içinden başka bir şey çıkacakmış gibi heykeller yaptım son 1-2 senedir. Bu da hep böyle aslında dış görünüşümüz, bedenimiz, bizim algılanış biçimimiz karşıdan bambaşka ama iç dünyamız, içimiz bambaşka. Bunu da bizden başka kimse bilmiyor aslında. Yani oradaki ufacık bir çizik heykelin içindeki ya da ufak bir yarık başka bir renkte ve aslında bizim kendi canlılığımızı ya da acılarımızı dışa vurmaya çalışan bir iz onlar.
Anılarımızdan belki de, değil mi?
Neler? Evet. İşte mesela son serim hep bununla alakalıydı. İşte kafayı bir şeye önce takıyorum, sonra o gidiyor, o bitiyor, başka bir şeye evriliyor. Yani çünkü benim çalışmalarımda önceden düşünme yok. Yani şöyle, eskiden düşünerek yapıyordum. Mesela benim bir ses dalgaları serim var. O ses dalgaları serisinde İlk başta bu hayvansal içgüdülerle başlamıştı. Bir takım hayvanların, tabii iki erkek çocuğuyla hep televizyon ve belgesel seyredince böyle hep hayvan belgeselleri, böyle aa o da mı öyleymiş falan diyorsun. İşte yarasanın mesela, gene yarasaya geldik, çok merhametli olmasıyla alakalı bir belgeseldi. İşte annesiz yarasayı buluyor ve bakıyor. İşte yaşlanmış, artık yemek yemeyecek olanı buluyor, bakıyor. Şimdi bizim dışarıdan gördüğümüz yarasayla aslında içgüdüsel olarak bambaşka bir davranışı olan bir hayvandan bahsediyoruz. Bunun gibi böyle bir seriydi. Orada da bir ses dalgası işi yapmıştım ben. Lonely Whale diye, yalnız balina diye geçen bir balina var. Hatta bunun böyle Instagram sayfaları falan da var. Bu balinanın ses dalgası diğer balinalardan farklı. O yüzden de o dalga boyu farklı olduğu için kimse bu balinayı duymuyor.
Ay çok güzel.
Duymadığı için o eş de bulamıyor.
Yalnız.
Yalnız. Lonely Whale geziyor. Yani bunu işte şurada gördük diyorlar. İşte ses dalgasını kaydediyorlar vesaire. İşte ben de onun böyle internetten onun sesini buldum. O ses dalgasını ses kaydedicide kaydettim. O dalgaların da içine save mi yazdım.
Ay çok hoş.
Öyle bir seri başlamıştı o zaman. Onun gibi böyle kendi oğlumun kahkahasını kaydettim. Onun içine shine yazdım filan. Böyle hani bu ses dalgası.
Shine'yi çok iyi hatırlıyorum ben.
Evet, şimdi böyle bir seri oldu. Orada mesela düşünerek yaptığım işlerdi bunlar. Yani önce planlıyorum, ondan sonra da harekete geçiyorum. Ama şimdi daha tepkisel işlerim. Yani önce malzemeyi alıyorum. Hani bu böyle bir çocuğun Lego ile oynaması gibi. Ne yapacağıyla ilgilenmez ya çocuk. Yani biz de söyleriz ona, hadi araba yap, hadi gemi yap falan. Çocuk halbuki orada oynuyor yani. Ne yapacağını pek umursamıyor. Sonuçta da bir şey çıkıyor. Ha, beğeniyor. Kenara koyuyor, bakıyor, beğenmiyorsa da tekrar dağıtıyor, atıyor. Yani benim şu an prosesim biraz öyle. Yani önce giriyorum, bir malzemeyi alıyorum, birleştiriyorum, ayırıyorum, oldu olmadı diyorum. kenara atıyorum, tekrar alıyorum. Sonuçta bir şey çıkıyor ortaya. Ha, onu da nasıl olduğuna karar veriyorsun. Yani bitti iş. Onu nasıl karar veriyorsun desen ben de bilmiyorum. Yani o benim için olmuş oluyor.
Ama demek ki o olmuş olduğunu seni takip edenler, eserlerini alanlar da görüyorlar ki bir, o duyguyu onlara geçirebiliyorsun. Anlattıklarından şunu düşündüm Ebru, senin en büyük ilhamın oğulların galiba. Doğru mu?
Ya çok da yani bunu da düşünmüyorsun. Çünkü hayat bir noktada doğduğun andan itibaren bir şeyler biriktiriyorsun. O birikim neyse artık bir dışa vurum sırasında nereden geleceğini bilmiyorsun. Yani bu da aslında çok içgüdüsel. Yani ben birdenbire bunu yapmaya nasıl karar verdim? Yani bir seriye başlamaya nasıl karar verdim? Onu da bilmiyorum. Yani bir doyum noktası oluyor bir yerde herhalde. Ve oradan bir dışa vurum oluyor. Yani bu eminim senin için de geçerlidir yani.
Öyle tabii, benzer şeyler var. Sen de zaten bir iletişimcisin ama bir taraftan da bunları anlatırken şu Lego'yu anlatırken işte o belgeselleri anlatırken şimdi ben de onları izlerim ama bende hiç öyle bir yaratıcılık çıkmıyor. Demek ki bambaşka şeyler var, başka şeyleri görüyorsun ve onları da çok güzel yansıtıyorsun bir taraftan da.
Evet,
ve yalnızca Türkiye'de değil uluslararası boyutta da birçok işlere imza atıyorsun. Yolun açık olsun bu işlerde. Ama ben seninle birazcık da bu üçüncü nesil kahve işinde konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü o da bir kadın arkadaşınla ortaksınız.
Evet.
O nasıl başladı Ebru? Hepimizin müdavim yaptınız.
O şöyle başladı aslında. İşte az evvel bahsettiğim gibi Suzan'la biz çocukluk arkadaşıyız. Ve hep böyle bir şey yapalım, birlikte bir şey yapalım diye bir hevesimiz vardı. Bir sürü de proje, yani gençliğimizden beri hani böyle şey zihni sinir projeler sürekli üretirdik. Hamam açmaya kadar neredeyse geldik yani bir ara.
Hamam nasıl aklınıza geldi ya? Ya ben böyle girişimci ruhlu kadınlara bayılıyorum gerçekten. Bence bunu burada söyledik ama hala kalsın yani. Aklınızda, çok iyi.
Yani şöyle, hani o zamanlar böyle hani turistler çok geliyordu. Ama böyle hep hamamlar çok kirli falan ya, geliyorlar anlatıyorlar işte nereye gidelim, bir türlü öneremiyorsun falan. Ya 5 yıldızlı otele gitmesi lazım ya da işte... Hani daha böyle mahalle yerlerine. Şimdi çok güzel hamamlar var ama o zaman yoktu. Biz de diyoruz ki şöyle hani eski bir hamam alalım. Güzel böyle işte çok güzel hizmet olsun bilmem ne falan. Hatta bulduk bir iki hamamdı böyle artık kullanılmayan falan. Neyse o zamanlar onlara bile girişmiştik yani. Biz Seçkin'in bir sergisi vardı Londra'da. Oraya gidecektik 2012 yılında. Bir arkadaşımız da bizden kahve istedi. Dedi şuradan ben kahve alıyorum, bir işte şey yapar mısınız benim için? Bakar mısınız, alır mısınız? Tamam dedik. Onun öncesinde de yalnız biz bu Bebek'teki dükkanı Eylül ayında tuttuk.
Ama ne yapacağımız, ne yapacağımız
belli değil.
Ben o zamanı çok iyi hatırlıyorum Ebru. Konuşmuştuk o dönemde. Evet.
Ne yapacağımız belli değil. Yani işte tuttuk da ama herkes de dalga geçiyor. Yani çünkü pasaj, yani anlatayım hani bilmeyenlere. Bebek'te bir pasaj bu. Daracık bir pasaj ve yani 30 yıldır Bebek'te oturan insanlar bile pasajın ucunu bilmiyor.
Karanlık çünkü.
Karanlık, kimse girmiyor oraya yani. Böyle dipsiz bir kuyu gibi bir yer. Onun en dibinde bir dükkan tuttuk biz. Yani bütün çevremiz, arkadaşlarımız ne işiniz var burada, niye tuttunuz diyor. Yani orası önceden poğaçacı olmuş, tuhafiye olmuş, kuaför olmuş, her şey olmuş. Her şey batmış. Vallahi biz çok işte heveslendik. Yani mutlaka burada bir şey yapacağız, tutacak filan. Neyse gittik işte Eylül'de tuttuk, Ekim'de Londra'ya gittik. Biz bu kahveciyi gördük. Aşık olduk ya, bu nasıl bir yer falan. Sonra işte bu adamlarla yazıştık. Dedik ki biz sizin işte bayiniz olabilir miyiz falan falan. Adamlar da dediler ki hani bu böyle bir şey değil. Yani sizin işte kahveler gelecek Türkiye'ye, siz orada satacaksınız. O zaman sizin işte büyük zincirlerden bir farkınız kalmaz. Çünkü hali hazırda kavrulmuş, bayatlamış, artık kokusu aroması hiçbir şey kalmamış kahveyi getirip orada satmanız sizi diğerlerinden farklı kılmaz. Kendiniz kavurmanız lazım, iyi kahve seçmeniz lazım filan. Bizde böyle bir şimşekler çaktı yani. Nasıl ya, böyle bir şey mi var diye. Bunun üzerine biz işte Ekim ayından Mart ayına kadar, açana kadar sürede sürekli eğitim aldık. Yani neymiş bu diye. Ve çok bizi heyecanlandırdı yani bunun içine girdikçe. Ve Türkiye'de de yok yani, bunu yapan hiç kimse de yoktu. Bilen de yoktu. Bir tek Şerif Hoca vardı bizim işte temasta olduğumuz. O bize yardımcı oldu. O da Avustralya'dan yeni gelmişti. O da oradan bir şeyler biliyordu ve konuya hakimdi. Onun da yardımlarıyla İngiltere'de eğitimler aldık. Specialty Cafe Association diye bir kurum var. O kuruma üye olduk ve onun bütün standartlarıyla bu işi kurmaya çalıştık vesaire. Tabii şöyle bir şey var. Yani benim hayalim aslında gene aynı yere dönüyorum. Ev kirası ödemek.
Ah, hep tutunmak hayata.
Diyorum ki Suzan'a yani 1.000 lira kazanacağım ayda. Ev kirası 1.000 lira o zaman. 1.000 lira kazanacağım, bir iş yapalım. Yani o kadar benim vizyonum.
Çok da risk almak istemiyorsun bir taraftan. Ay, çok tatlı bir hikaye valla.
İşte 1.000 lira kazanalım. Yeter bana diyorum yani. Hani ama o mesela hani hayaller başka ya. Ben böyle hala düşünüyorum, tekel bayi mi açsak falan. Çünkü diyorum ki yani işte bozulmaz, akmaz, kokmaz, fiyatı değişmez falan. Hani 1.000 lira gelir mi, gelir falan. Sonra o zaman da gene babamdan yetim aylığı alıyordum. Çok cüzi bir miktar. Tam dükkanı açacağız artık. Şirket kurmak gerekiyor. Dediler ki eğer şirket kurarsanız senin aylığın kesilecek.
Tabii, evet.
Ben vazgeçtim. Direkt vazgeçtim yani. Sonra işte Suzan dedi ki tamam, ben kendim üzerime yaparım şirketi, sonra bakarız dedi. Ve öyle tamam o zaman deyip yani hani hep böyle yapmakla yapmamak arasında bir yerdeyiz. Çünkü para da yok yani, hani bunları yapıyoruz ama borç harç yapıyoruz yani. Batarsak da fena batacağız. Yani fena batacağız dediğim ne, 15 metrekarelik dükkandan bahsediyoruz. Fena ne batacağız ama bana göre çok fena batacağız yani. Sonuçta biz işte Mart'ta açtık. Eylül'e kadar filan günde ortalama 50-60 lira ciromuz var. Suzan bazen diyor ki Ebru diyor, ben koyayım o parayı cebimden diyor. Kapatalım gidelim, yarın açarız diyor. Yani hiç hani uğraşmayalım. O açıyor, ben kapatıyorum. Akşam 7.20'de vapur var. 7'de dükkanı kapatıyorum. 7.20 vapuruna yetişiyorum. Bebek'ten karşıya geçiyorum. Karşıdan Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidiyorum. Yani benim eve varışım falan 9.
Of.
Ondan sonra çocukları yedir yatır. Ondan sonra kurabiye pişir. Ertesi sabah.
Ertesi sabah, evet. Dükkana kurabiyeler, evet, gelecek.
Filan böyle bir maraton. Ama Eylül'de, Eylül-Ekim gibi böyle bir sağanak yağışlar oldu. Koşucular, işte bisikletçiler falan bizim pasaja sığınıyorlar.
Girmeye başladılar, evet.
Saklanmak için. Biz tabii hemen gözümüz açıldı. Herkese kahve servis ediyoruz işte, ikram buyurun için falan. Oradan böyle bir sporcular, böyle bir yer mi varmış, ne güzelmiş, kahvesi de iyiymiş falan. Böyle bir müdavim kitlesi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Sonra da işte bir yıl sonunda biz 1.000 lira kazanıyorduk artık.
Kira ödendi.
Bayağı kuyruk oluyordu ama şöyle bir şey Elif, çok komik. Şimdi böyle bir ciro yapıyoruz. Ha, bir de şöyle bir şey var. Sen dedin ya hayaller en başta. Yani hayal değil ama dilek gibi belki de. İki tane şey var benim dilek olarak Hıdrellez'de yazdım. Bir, yıllar önce yeni sergi açacağım ya da açmadım bilmiyorum. Turkish Bank vardır Harbiye'de.
Tabii tabii, çok da güzel köşede, bir bina aslında.
Evet, evet, binanın köşesinde cam böyle, evet, bir şeyi vardır, vitrini vardır. O vitrinde de sürekli olarak heykel sergiler.
Evet.
Değiştirir, her yıl bir yeni heykel koyar. Benim de hayalim, daha sergim yok, bir şeyim yok. Hıdrellez'de bir sene dedim ki bir gün inşallah benim heykelim Turkish Bank'ın bu vitrininde sergilenir.
Ay, çok güzel.
Dilek bu. İşte aradan geçmiş 3-5 yıl neyse, Contemporary İstanbul zamanı. İşte bir karı koca geldi. Ondan sonra işte bir tane işi beğendiler oluyor. Ben tanımıyorum, etmiyorum. İşi anlatıyorum onlara, şöyle işte ne anlatmak istediğimi falan. Tamam, alıyoruz dediler. Çok tatlı böyle ton ton bir karı koca. Sonra işte gittiler sanıyorum. Kartlarına baktım, bıraktılar galericiye. Bir baktım Turkish Bank yazıyor üstünde.
Hayal. Gerçek oluyor.
Koştum peşlerinden, dedim böyle böyle benim hayalim. Onlar da çok sevindiler böyle olmasına. İkinci dilekte böyle işte gene aradan yıllar geçmiş. Şimdi biz gene Hıdrellez'de yazıyoruz. diyorum ki günlük ciromuz ne olsun? Bir sonraki seneki hedef. Ben diyorum ki 1000 lira olsun diyorum günlük ciromuz. Bunlar da diyorlar ki bu dükkan 1000 lira yapmaz ki günde. Yani yapsın yapsın 300-500 yapar yani. Sonuçta yani 4 kişilik oturma yeri var dükkanda. Ne evet. yapabilir yani?
Ki hala ilk açıldığı yer hala evet, böyle çok duruyor. Iyi yaşıyor.
Onun uğruna
evet.
inanıyoruz.
Yok sakın kapatmayın. Vallahi en çok uğradığım yerlerden biri evet. benim de Bebek'te.
Ve bir sene sonra tabii hepimiz yazdık. Hiç kimseninki tutmadı. Benimki tuttu.
Aa, süper.
İşte o da böyle aklımda kalan bir şeydir.
Peki bu Cup of Joy'lar kaç Cup of Joy oldu şimdi? AVM'lere girdiniz yani büyüdü.
Evet. Şu anda böyle sürekli diyebileceğim 6 şubemiz var. 2 şubemiz de Bodrum ve Büyükada. Daha böyle sezonluk.
Sezonluk oldu.
Evet, total 8.
Devam edeceksiniz, büyütecek misiniz, var mı? Yani aslında 2 şey sormak istiyorum. Hayalleri konuşuyorsak hani işte 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece de geliyor, Hıdrellez de geliyor. Merak ettim Ebru ne yazacaksın? Hangi hayallerin var? İkisini de söyleyebilir misin bilmiyorum. Ya da bize biraz ipucu ver. En azından kadınlar bunu dinlediklerinde ilham alsınlar. Gerçekten hani sıfırdan bir işe nasıl başlanır? Hem heykeltıraş olarak onu çok güzel anlattın. Hem de bir kadın girişimci olarak bir iş nasıl kurulur çok güzel anlattın. Merak ettim.
Ya şimdi şu anda öyle bir yani gelecekle ilgili biraz aslında durmakla alakalı bir hayalim var. Çünkü çok hızlı hareket ettim. İşte çocukların büyümesi üzerimden biraz da olsa bir yük kalkması. Artık ekonomik olarak nihayetinde bir özgürlüğe kavuşmuş olmam. Çünkü heykel yapmam için de paraya ihtiyacım var. Yatırım yapmak için de paraya ihtiyacım var. Ve sıfırdan başlayan şeyler bunlar. Hep böyle tamam bunu da yapalım sonra para kazanırız. Bunu da yapalım yani hep aslında tekrar yatırıma dönüştü yaptığım her şey. Şimdi ekonomik olarak biraz nefes aldıktan sonra biraz durmak, biraz aslında ileriye dönük ne istiyorum'a bakmak. Şimdi mesela gene çok büyük hayalimdi, onu da inşallah yakında gerçekleştireceğiz. Londra'da bir atölye açmak.
Ay çok güzel.
Şimdi geçen ay gittik ve işte baktık birkaç atölye. Şimdi Seçkin'le ortak bir atölye kuracağız orada. Onun böyle bir başlangıcını yaptık. O gerçekleşirse o zaman çocukların da biraz daha oraya dahil olacağı belki okul olarak belki gelecek olarak.
Onlar için de tabii güzel olur hem ufukları açılır ama bir taraftan da Seçkin Prim ve senin gibi sanatçıların yurt dışında iş yapıyor olmaları çok hepimizi çok gururlandırıyor.
Yani orada şimdi tabii bizim hayallerimiz ilk başta var olmaya çalışmak. Yani çünkü birden damdan düşer gibi 2 kişi hiçbir oradaki hayatın içinde olmadan damdan düşer gibi gelmiş 2 sanatçı. Orada önce var olmak, sonra orada belki de sanatla ilgili gelişimini devam etmek. Burada da atölyelerimiz olacak ama orada da kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü burada ne kadar da sergiler gezsek, müzeler gezsek ya da kendimizi üretime versek de oradaki ufuk burada yok. Yani gerçekçi olmak gerekirse o ufuk çok geniş ve oradan ne kadar yani 10 gün gitsen 10 gün gezecek sergi var. 1 yıl gitsen 1 yıl yapacak şey var sanatla ilgili kendini geliştirmekle alakalı. O yüzden o şeyin içinde kalmak istiyoruz biraz. O vibe'ın içinde kalmak istiyoruz biraz. İşte bu böyle bir hayaldi. İnşallah daha henüz gerçekleşmedi ama. Olursa belki o zaman Hıdrellez'de bir de yurt dışında bir sergi diye yazarım.
Bence yazmalısın. Biraz bekleyince gerçekleşiyor demek ki. Ama ben hep söylüyorum bu sohbetlerde de. Yani hayal etmek yetmiyor. Gerçekten de biraz önce anlattığın gibi sebat edip gerçekten çalışmak, emek sarf etmek, vazgeçmemek gerekiyor, pes etmemek gerekiyor. Buna çok güzel bir örneksin. Bana çok ilham verdin bugün. Çok ya, teşekkür ederim.
Umarım. Çok konuştum değil mi?
Ya harikaydı. Ben takip edeceğim. Kısa süre sonra yeniden seni arayacağım. Gerçekleşiyor mu diye. Adımlar neler atıldı onları izlemekten büyük keyif alıyorum. Son serini takip ederken bir arkadaşımla birlikte senin eserin karşısına geçtik. Onu ben de anlatayım buradan. Ben orada göz gördüm. Hatta sana yazdım göz mü diye. Herkes bak. Arkadaşım dalga gördü. Ve bayağı böyle hani sonra arabaya bindik. Niye dalga niye göz görüyoruz diye. Evet. Konuştuk ve o gün böyle bir çok çok acayip bir şey oldu. Buradan belki böyle izleyenler ne, bu kadınlarla amma uçtular diyebilir. Ama bana nazar değdi. O gün böyle bir şey oldu. Sonradan arkadaşım dedi ki bak dedi o görmek sana bir mesajmış. Sen orada gözü gördün aslında. Ve bir gün sonra aslında her şey yeniden yoluna girdi. Yani çok ilginç bir şey oldu. Böyle o kadar çok konuştuk ki o eserin önünde. Bazen insan soyut eserlerde gerçekten hani kendisiyle bir bağ kuruyor ve ne görmek istiyor, ne hayal etmek istiyor onları da görüyor. Bence ilk sanatçılar var. Yani bunları bize düşündürtüyorsunuz. Çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Yani tabii bir somut bir şeyin yani bir bardağın heykelinin ya da bir insanın heykelinin algılanması, anlamlandırılması, üzerine düşünmesi daha kolay. Soyut heykelde öyle değil. Yani soyut heykelde yapan da yani ben bir dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüp dersi veriyordum heykel üzerine. Şimdi çocuklara işte kulak yapın, kafa yapın deyince gene gördükleri bir şey yapmaları kolay. Ama hadi şimdi soyut bir şey yapalım dediğinde kilitleniyorlar. Halbuki daha kolay değil mi soyut, hani kafadan at yap. Yani yapamıyor çünkü orada hakikaten bir hayal gücü gerekiyor. Yani anlamlandırmak daha zor. Onun için onun hakkında düşünmek daha zor ya da onunla bağ kurmak, soyut bir şeyle bağ kurmak çok daha zor somuta göre.
Kesinlikle öyle. İşte ama hayatın anlamını arayan kişiler sanatçı oluyor zaten bir taraftan baktığımızda. Hepimiz aramalıyız ama bunu gerçekten böyle dibine kadar yapanların eserlerini hepimiz böyle hayranlıkla izliyoruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Tüm hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum.
Amin.
Vallahi, evet aynen öyle ve bize bu olanı tanıyan Toplum Gönülleri Vakfı'na ve Beymen'e de teşekkür ederim. Bir sonraki sohbette yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.